Ayrım 31.
Şimdi görüyoruz ki böyle bir savaşımın amacı yeni bir siyasal iktidar kurmak, etkin rolüyle eski temelin ve eski ütopyanın tasfiyesini, yeni bir temel ve yeni bir üst yapı yaratılmasını sağlayacak olan proletarya iktidarını kurmaktır. Böylece bazı tarihsel koşullarda fikirler ve kurumlar belirleyici bir rol oynarlar. Kaba materyalizm toplumun otomatik ve kendiliğinden gelişmesi gibi yanlış bir teoriye götürür. Pratik olarak kapitalist devletin kendi temelinin varlığını uzatmak için yürüttüğü eylem karşısında pasif kalmayı haklı gösterir, doğrular. Marksizm ise tersine yığınların devrimci girişkenliğinin en başta gelen rolünü hiçbir zaman ihmal etmez. Siyasal eylemi geliştirmek ve yığınların ideolojik düzeyini yükseltmek için savaşımı hiçbir zaman ihmal etmez. 4. Üst yapı üretime doğrudan doğruya bağlı değildir. Üst yapı üretime insanın üretici etkinliğine doğrudan bağlı değildir. O üretime ancak dolaylı bir şekilde ekonominin aracılığı ile temelin aracılığı ile bağlıdır. Bu yüzden üst yapı üretici güçlerin gelişme düzeyindeki değişiklikleri dolaysız ve doğrudan değil, temeldeki değişikliklerden sonra, temeldeki değişikliklerin üretimdeki değişikliklere dönüşmesinden sonra yansıtır. Bu şu anlama gelir ki üst yapının etki alanı dar ve sınırlıdır. Marksizmin bu önemli tezi bütün üretim ilişkilerinin ve sınıf savaşımının sözünü etmeden geçiştirenlere ve tekniğin evriminin doğrudan doğruya fikirlerin ve kurumların ilerlemesine neden olduğunu öne sürenlere karşı bizi uyarır. Gerçekten modern varlığın maddi ilerlemesini, kültürel, entelektüel, manevi alanda da buna uygun düşen bir ilerlemenin izlemesi gerektiğini söylemek, burjuva düşüncelerin durmadan yenilediği bir şeydir. Emperyalizmin de bu beylik burjuva düşünceyi durmadan yalanlaması, teknik ve bilimsel ilerlemeyi suçlamak için bunu bahane eden idealistlerin yakınmalarına neden olmaktadır. Oysa bir toplumun kültürel, entelektüel ve ahlaksal düzeyini belirleyen onun iktisadi temelidir. Teknik ve bilimsel bilgilerdeki ilerleme bunda hiçbir değişiklik yapmaz. İlerleme üst yapıda ancak temelin aracılığıyla yansır. Nasıl ki üretici güçler var olan üretim ilişkileri sınırları içinde gelişirse, aynı biçimde teknik ve bilimsel ilerleme de bu temeli yansıtan ideolojik ölçütlerine göre evrim gösterir. Her sınıf tarafından kendi sınıf çıkarına göre değerlendirilir. Öyle bir zaman oldu ki sanayi burjuvazisi, bilimlerdeki ilerlemenin insanlığın maddi ve kültürel ilerlemesine varacağını bildiriyordu. Bununla bu çağda sanayi kapitalizminin gelişme olanaklarını ifade etmekten başka bir şey yapmıyordu. Ama olguculuğun tezi olan bu tez yanlıştır. Çökmekte olan kapitalizmde bilimsel ve teknik ilerleme yalnız toplumsal gereksinmelerin hizmetinde olmamakla kalmazlar. Çünkü kapitalist kârın hizmetindedirler. Ama hatta bilimsel fikirler yığınların içine enikonu giremezler ve onların kültür düzeylerini yükseltmeye hizmet edemezler. Gerici burjuva ideolojisi yığınlara egemen olur. Burjuva üst yapı onların kültür düzeyini belirler ve bu kültür düzeyi kaçınılmaz olarak bilimsel bilgiye göre geri kalır. Toplumun ve kurumların ilerlemesinin yalnızca bilginin yığınlar arasında dağılmasına bağlı olduğunu kabul eden Comte'un olgucu anlayışı, ilerici burjuvazinin bir ütopyasıdır. Kapitalizmin daha sonraki gelişmesi bu anlayışın dayanıksızlığını gösterecekti. Olguculuğun tersine Marksizm, üst yapının teknik ve bilimsel ilerlemeyi yansıtmasını sağlayan şeyin sınıf savaşımı ve iktisadi temel değişiklikleri olduğunu ortaya koyar. Toplumun kültürel ve entelektüel düzeyinin yükselişine doğru, fikirlerin ve kurumların ilerlemesine doğru giden tek yol sınıf savaşımı ve sosyalist devrimdir. Makine ve bilimin kendi başlarına insanı alıklaştırmak ya da yükseltmek yetileri birbirinden fazla değildir. Uygarlığı belirtmeye yetmezler. Birleşik Devletler'deki teknik gelişme, bu ülkede egemen olan ideolojinin yüksek bir uygarlık derecesini ifade etmek şöyle dursun, kapitalist barbarlığın bütün çizgilerini sunmasına engel olmamaktadır. Sosyalizme gelince, sosyalizm ne tekneye bağlı bir uygarlıktır ne de bilimciliğin zaferi. Onun manevi üstünlüğü üstün bir hümanizm yaratan sosyalist temelin bir yansısıdır. Gerçek bir hümanist sınıf savaşımını mahkum etmez, ona katılır. Yalnız sınıf savaşımının insan emeğinin ve insan zekasının en büyük kazançlarının engellere uğramadan uygulama alanı bulabileceği, iktisadi ve toplumsal bir düzene varacağını bilir. 5. Vargı. Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarıyla, uzlaşmazlıklarıyla parçalanmış bir toplum, gerçek bir ahlaksal ve kültürel birlik gösteremez. Elbette ki egemen sınıf kendi ideolojisini kabul ettirebilir, ezilenlerin sesini boğmayı başarabilir. Yalnız sınıflar arası uzlaşmaz karşıtlıkları olmayan bir toplum, gerçek ahlaksal ve manevi birliği tanıyabilir. Bu birlik hiçbir zaman bilginin ilerlemesi için zorunlu olan fikir savaşımını kaldırıp atmaz. Bizimki gibi bir toplumda birbirinin karşıtı olan iki ideoloji vardır. Yalnızca iki ideoloji, burjuvazinin çıkarlarına hizmet eden ve üst yapının tamamlayıcı bir bölümü olan ideoloji ve öteki bilimsel ifadesini Marksizm'de bulan proletaryanın ideolojisi. Tarafsız ideolojilerde artış diye bir şey söz konusu olamaz. Ama halkın, ulusların ve insanın düşmanı saldırgan emperyalizmin ideolojik isteklerine oranla daha az saldırgan olan, geri çekilmiş durumda bulunan burjuva fikirler vardır. Akılcı, antifaşist, hümanist burjuva fikirler bu tür fikirlerdir. Bu fikirler emperyalizmin istekleriyle çelişki haline düşer düşmez burjuvazi onlara karşı saldırıya geçer. O halde besbelli ki işçi sınıfı ve ilerici güçler bu fikirlere sahip çıkmalı, onlara güç ve kuvvet vermeli ve onların demokratik içeriğini geliştirerek onları ileri götürmelidirler. Böylece iki ideoloji durağan değildir. Bunlardan biri gerilemektedir ve her gün daha gerici ve daha az evrensel olmaktadır. Öteki zenginleşmekte ve yeni bir hümanizm uğruna savaşım güçlenmektedir. Proletarya artık ulusun çıkarlarından ayrılmaz olan çıkarlarındaki değişikliklere uyarak geçmişin ulusal kültürü içinden yaşamın sadık yanları olan ve aynı zamanda sanatın kalıcı anıtları olan ilerici öğeleri çekip çıkarır. Ve gene ulusun çıkarlarına karşı olan kendi çıkarındaki değişikliklere uyarak burjuvazi ulusal mirastan ve kendi demokratik ve hümanist kalıtından yüz çevirir. Tarafsız ideoloji yoktur ve olamaz. Yalnızca uzun tarihi boyunca burjuvazi tarafından hazırlanmış fikirler ve bu fikirlerin bilimsel eleştirisinin sonucu olarak oluşan Marksizmin ortaya attığı ve proletaryanın benimseyip kendine mal ettiği fikirler vardır. Sınıf savaşımının zikzaklı tarihsel gidişine göre şu ya da bu fikrin bir kamptan bir başkasına geçebilmesi kesin olarak o fikrin tarafsız olmadığını ve belirli bir içerik taşıdığını gösterir. Bunun içindir ki burjuvazinin sınıf çıkarı değiştiği zaman bu sınıf artık işine yaramayan fikri kaldırıp atar. Toplumun öncü güçlerine düşen görev bütün ideolojik ve kültürel kalıtı yeniden değerlendirmektir. Marksizm aslında eleştiricidir ve kapitalizmin nice emekle kurulan ideolojik yapısını en ince noktalarına kadar eleştirir. O halde eleştirici bir biçimde geçmişin kültürünü benimsememiş, özümlememiş bir kimse tam Marksist olamaz. Yoklama soruları. 1. Karşıt sınıflı bir toplumda fikir savaşımının gerçek içeriğini bir örnekle gösteriniz. 2. Hangi tür fikirler üst yapıya aittirler? Örnekleri. 3. Proletarya kapitalist üst yapının dönüşümlerine karşı ne gibi bir tutum almalıdır? 4. Bilimsel ilerleme ve manevi ilerleme. 20. Ders Sosyalizm. 1. Üretim ve üleşim. Sınıfların ortaya çıkışından beri insanlar, insanın insan tarafından sömürüsünün ve sınıf savaşımının ortadan kalkacağı ideal bir toplum düzeninin düşünü görmekten hiç geri durmadılar. Halkların özlemlerinin gerçek bir yeraltı akımı, antik çağdaki altın çağa dönüş inancından beri ezilen yığının tarihi boyunca sürüp gider. Halklar hiçbir zaman insanlığın geleceği için umutsuzluğa kapılmamalıdır. Bütün çağlarda ozanlar ve düşünürler yeni zamanların ilk ışıklarını beklediler ve kutladılar. 16. yüzyılın sonunda Güneş Ülkesi'ni yazan ve 27 yılını hapiste geçiren Thomas Campanella gibi, Hristiyan dini 2000 yıl boyunca ezilen insanlara mutluluk krallığının bu dünyada olmadığını yineledi durdu. Ama hiçbir şey yığınların yüreğindeki yeryüzünde mutluluk umudunu öldüremedi. Ve Beethoven o harika 9. senfonisiyle gelecek günlerin marşını yarattı. Bununla birlikte Marksizm'den önce ideal ülke üstüne fikirler ütopya sınırları dışına çıkmadılar ve çıkamazlardı. Bütün çağların iktisadi yasalar bilgisinden yoksun toplum bilimcileri, esas kötülüğü servetlerin bireyler arasında eşit olmayan bir şekilde üleştirilmesinde gördüler. Onun için ya bir eşit paylaştırmayı ya da servetlerin ortaklığını öldüler. Ama onlar toplumlar biliminden yoksun oldukları için üretimin tahlilini yapmayı ve sınıf sömürüsünün mekanizmasını ortaya koymayı bilemezlerdi. Bunun için de onlara hayalci olarak bakıldı ve kolay kolay temizlenemeyen bir önyargı burjuvazi içinde kök saldı. Bu önyargıya göre sosyalizm gerçekleşmeyecek bir şeydi. 19. yüzyılda ütopyacı sosyalistler sorunu öteki ucundan, yani tüketim yönünden değil de üretim yönünden ele almak gerektiğini, üretimi önemli bir ölçüde arttırmadan önce bir servet bolluğu istenemeyeceğini, büyük modern makineli sanayinin de bu servet bolluğuna olanak verdiğini fark ettiler. Ama üretim ve iktisat yasalarının bilimsel bir tahlili bulunmadığı için aşırı üretimi iktisadi bir afet haline getiren şey, üretim araçlarının özel kapitalist mülkiyeti. Yalnız ve yalnız bu özel kapitalist mülkiyet olduğuna göre, eğer gerçekten üretim arttırılmak isteniyorsa, üzerinde düşünülüp görüşülmesi gereken kesin ve sonal sorunun, üretim araçlarının özel kapitalist mülkiyetinin ortadan kaldırılması sorunu olduğunu, başka bir şey olmadığını açıkça göremediler. Kapitalizmin yasalarını bilmedikleri için, iyi niyetin muazzam kapitalist sanayi aygıtını toplum gereksinmelerinin hizmetine vermeye yeteceğini sanıyorlardı. Böyle olmadığını gördük. Çünkü üretim araçlarının özel mülkiyeti, modern sanayi ve bilimin sağlayabileceği uygulamalara tam bir engel oluşturur. Bununla birlikte ütopyacı sosyalistler, modern bilim ve sanayinin serbest bıraktığı muazzam üretici güçlerin, küçük bir sömürücü tabakaya kar sağlamak için değil, toplumun maddi gereksinmelerinin karşılanmasında kullanılması gerektiği yolundaki devrimci fikri ileri sürdüler. İnsanın insan tarafından sömürülmesi yerine, dünyanın insanlar tarafından ortaklaşa üretime açılması, insanlar üzerinde hükümet etme yerine şeylerin insanlar tarafından yönetimi, işte Saint-Simon'a göre sosyalizmin amaçları bunlardı. Yalnız Marksizm bu amaçların gerçekleştirmesinin ortaya çıkardığı sorunlara, 1. Üretim ilişkilerinin esas öğesinin üretim araçların mülkiyeti olduğunu, 2. Üretim tarzının gelişmesinin iç diyalektiğine dayanmadığı takdirde üretim ilişkilerinin değiştirilemeyeceğini, 3. Bu değişiklikten zarara uğrayan sınıfların direncini yenebilecek tek gücün proletaryanın ve müttefiklerinin siyasal sınıf savaşımı olduğunu göstererek bilimsel bir yanıt verdi. Marksizm böylece 1. Sosyalizmin temelini, 2. Sosyalizmin kuruluşu için gereken nesnel koşulları, 3. Sosyalizmin kuruluşunun öznel koşullarını bilimsel olarak tanımlamaya olanak sağlar. 2. Sosyalizmin iktisadi temeli. Marksizm herhangi bir toplumda üretim ilişkilerinin esas öğesinin üretim araçlarının mülkiyet biçimi olduğunu gösterirken, aynı zamanda sosyalizmin ne genel olarak servetlerin ortaklığından, ne servetlerin paylaşılmasından, ne özel sermayelerin birleştirilmesinden, ne de kapitalizmin merkezileşmesinden ve örgütlenmesinden ibaret olamayacağını gösterdi. Sosyalizmin temeli üretim araçlarının toplumsal mülkiyetidir. Bu özel mülk sahiplerinin her şeyden önce kamu gereksinmelerinin karşılanması için işletilebilecek ve işletmeleri gereken büyük modern üretim araçları sahiplerinin mülklerinin kamulaştırılması anlamına gelir. Marksizm bu amacın pekala gerçekleşebilir olduğunu gösterdi. Üretim tarzının tarihsel değişmesini yerine getirmeye, tamamlamaya nesnel olarak yetenekli olan proletaryadır. Çünkü özel mülkiyetin doğrudan doğruya kurbanı proletaryadır. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, onun sömürülen sınıf çıkarlarına tamamıyla uygun gelmektedir. Yoksullaştırılan yığınların emeğinin ürününü yüzyıllar boyunca kendilerine mülk edinen kapitalistler, yığınları mülksüzleştirmişlerdir. Sosyalizm, mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesidir. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinin, ücretliliğin ortadan kaldırılması gibi bir sonucu vardır. Gerçekten modern üretici güçlerin bir günde üretilmesini sağladıkları, işçinin emek gücünün korunması ve devamı için gereken değere oranla artı değer, artık özel kapitaliste gitmez. Bütün topluma döner ve topluluk üyeleri arasında sağladıkları emeğe göre ve aynı zamanda çeşitli toplumsal gereksinmelere göre paylaştırılır. Artı değer, ücret kavramları, emek gücü fiyatı, kar, sermaye, gerekli emek ve artı emek gibi kavramlar anlamlarını yitirir. Meta olarak emek gücü ve işçilerin ücretliliği üzerine sözler bizim düzenimizde bir hayli anlamsız görünmektedir. Sanki üretim araçlarına sahip olan işçi sınıfı kendi kendini ücretlendiriyor ve kendine kendi emek gücünü satıyormuş gibi. Bugün gerekli emekten ve artı emekten söz etmek aynı ölçüde gariptir. Sanki bizim koşullarımızda üretimi genişletmek, eğitimi geliştirmek, halk sağlığını korumak, ulusal savunmayı örgütlemek ve benzeri için işçilerin topluma verdikleri emek, bugün iktidarda bulunan işçi sınıfı için, işçinin ve ailesinin kişisel gereksinimlerini karşılamak için harcanan emek kadar gerekli değilmiş gibi. Marksizmin bilimsel olarak tanımladığı gibi sosyalizm, demek ki insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kaldırılması ve dolayısıyla toplum içindeki birbirinin uzlaşmaz karşıtı olan sınıfların kaldırılmasıdır. O halde iktisadi plandaki sömürenlerle sömürülenler arasındaki sınıf karşıtlığı da son bulur. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ayrıca iktisadi bunalım olanaklarını ortadan kaldırır. Kar perspektifinin yönettiği özel üreticiler arasındaki rekabet ve onunla birlikte kapitalist üretim anarşisi de ortadan kalkar. Öte yandan dev üretici güçlerin gelişmesinin toplumsal emek ürününün özel mülk edinilmesi dolayısıyla yığınların yoksulluğunun artışı koşuluna bağlı olmasını isteyen kapitalist birikim yasası geçersiz kalır. Bundan şu sonuçlar çıkar. 1. Üretim araçları üretiminin gelişmesi ve tüketim araçları üretiminin gelişmesi Marksist iktisat biliminin kurduğu yeniden üretim kurallarına göre ayarlanabilir, düzenlenebilir. Üretim anarşisi yerini ekonominin uyumlu gelişimi yasasına bırakır. Başka bir deyişle ekonomi planlanabilir. 2. Üretimin sürekli olarak artması bir üretim fazlası bunalımına varmaz. Çünkü herkes emeğine göre aldığı için üretimin artması zorunlu olarak bütün emekçilerin satın alma güçlerinin yükselmesi ve tüketimlerini arttırmalarıyla birlikte gider. Üretim ile tüketim arasındaki düzensizlikler ve bundan doğan bütün bozukluklar, işsizlik, üretici güçlerin tahribi gibi oluşmaz. Demek ki sosyalizm, iktisadi bunalımların olmayışı, emperyalizmin ortadan kalkışı ve savaş nedenlerinin yok oluşudur. Sosyalizmin temel çizgilerini özetlerken Stalin şöyle yazmıştır. Bugün için yalnız SSCB'de gerçekleşmiş bulunan sosyalist düzende üretim ilişkilerinin temelini oluşturan üretim araçlarının toplumsal mülkiyetidir. Burada artık ne sömüren ne de sömürülen vardır. Ürünler verilen emeğe göre ve çalışmayan yemez ilkesi göz önünde tutularak üleştirilir. Üretim süreci içinde insanlar arasındaki ilişkiler sömürüden kurtulmuş çalışanların kardeşçe işbirliği ve sosyalist yardımlaşma ilişkileridir. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ne şekilde gerçekleşebilir? Eğer SSCB örneğini alırsak görürüz ki 1. Sanayide üretim araçları kamulaştırılmış ve bütün halka mal edilmiştir. 2. Küçük ve orta bireysel üreticilere gelince onlar kademeli olarak üretim kooperatiflerinde yani büyük tarımsal işletmeler olan kolhozlarda toplanmıştır. 3. Kent ile kırın, sanayi ile tarımın ekonomik birliğini sağlamak için bir süre meta üretimi sürdürülmüş. Bu köylüler için kent ile ekonomik ilişkilerin tek kabul edilebilir biçimi sayılmış ve Sovyet ticareti, devlet ticareti ve kooperatif ve kolhozcu ticaret geliştirilip ticari dolaşımdan her türden kapitalistler tasfiye edilmiştir. Bundan çıkan sonuca göre Sovyetler Birliği'nde üretim araçlarının iki biçim toplumsal mülkiyeti vardır. SSCB'de sosyalist mülkiyet, kimi yerde devlet mülkiyeti, yani bütün halkın mülkiyeti, kimi yerde de kolhozların iş ortaklığı mülkiyeti. Her kolhozun mülkiyeti, kooperatif birliklerinin mülkiyeti biçimine bürünür. Toprak, yeraltı, sular, ormanlar, yapım evleri, fabrikalar, kömür madenleri, maden ocakları, demir yolları, su yolu, hava yolu ve ulaştırma, bankalar, PTT, devlet tarafından düzenlenen büyük tarım işletmeleri, aynı şekilde belediye işletmeleri, kentlerdeki konutların esas kitlesi, sanayi kümelenmeler devlet mülkiyetidir. Yani bütün halkın malıdır. Kolhozlardaki ve kooperatiflerdeki ortak girişimler, hayvan sürüleriyle, tarım alet ve binalarıyla birlikte, kolhozların ve kooperatiflerin sağladıkları üretim, bunun gibi ortak binalar, kolhozların ve kooperatiflerin sosyalist mülkiyetini oluştururlar. Görülüyor ki SSCB örneğinde tarım kooperatifleri tasarruf hakkı ücretsiz ve daimi olarak kendilerine verilmiş olan ama tüm halkın malı olan toprağa işlerler. Ayrıca devlet kendilerine bol miktarda traktör ve birinci derecede önemli olan başka makineleri sağlar. Bunların da mülkiyeti devlete aittir. Kolhozun tam özgürlük içinde istediği gibi kullanıp yararlandığı şey demek ki esasında işletmelerinden ve binalarından başka onun gelirlerinin kaynağı olan kolhoz üretiminin ürünüdür. Her kolhoz ailesinin, ortak kolhoz ekonomisinin esas gelirinden başka küçük bir toprak parçasından yararlanmaya hakkı vardır. Bu toprak üzerinde özel olarak yardımcı bir ek ekonomiye, oturmak için eve, ürün veren hayvanlara, kümes hayvanlarına, ufak tarım gereçlerine sahiptir. Yasa, köylü bireylerin, zanaatçıların, başkasının emeğinin sömürülmesi hariç olmak üzere, küçük özel mülkiyetlerini kabul etmektedir. Tüketim araçları konusunda ise yurttaşların kendi emeklerinden gelen gelirlere ve biriktirilmiş paralara kişisel olarak sahip olmaya, oturdukları evin yardımcı ev ekonomisinin, ev eşyasının ve günlük kullanım eşyasının, kişisel tüketim ve kullanım eşyasının, örneğin otomobilin mülkiyetine hakları vardır ve bu kişisel mülkiyetin miras hakkına sahiptirler. Sosyalist toplum demek ki iki sınıfı içeriyor, işçi sınıfı ile kolhozcu, yani emekçi köylüler sınıfını. Bu sınıflar arasında hiçbir uzlaşmaz karşıtlık yoktur, çünkü onların çıkarları dayanışma halindedir. Bir de bir aydınlar toplumsal tabakası var. Teknik kadrolar, mühendisler, iktisadi organizasyon kadroları, bilim emekçileri, öğretim üyeleri, sanatçılar ve yazarlar. Bu tabaka bütün emekçiler kategorilerinden toplanmış olmak gibi burjuva toplumda bilinmeyen bir özellik gösterir. 1936'da Stalin, aydınların bileşiminin eski düzenden arta kalan duruma göre değişmiş olduğunu ve aydınlar arasında %80-90'ının işçi sınıfından ve emekçi köylülerden geldiğini kaydediyordu. Bu aydınlar artık ayrıcalıklı sınıfın değil, bütün halkın hizmetindedirler. Sosyalizmde toplumsal yapının esas niteliği öyledir ki, hala mevcut olan farklılaşmış toplumsal gruplar, sömürünün ortadan kaldırılması sayesinde müttefik ve dostturlar ve hepsi emekçilerden oluşmuştur. Bu ittifak savaşım içinde çelikleşmiştir. Örneğin işçiler, mülk sahibi sömürücü köylüler sınıfına karşı savaşımda köylülere yardım ettiler. Emekçi köylüler, kulakların aç bırakmak istedikleri işçi merkezlerinin yiyeceğini sağlarken işçiler de köylülere makine gönderiyorlardı. Aynı şekilde üretimde işçiler ve aydınlar arasındaki ilişkiler de değişmiştir. Şimdi kol emekçileri ve yönetimci personel birbirlerine düşman değildirler. Ama üretimin gelişmesiyle ve iyileşmesiyle yakından ilgilenen yoldaşlar ve dostlar olarak tek bir üretici topluluğun üyesidirler. Eski karşıtlıktan iz kalmamıştır. İnsanın insan tarafından sömürüsüyle birlikte kent ile köy arasındaki, kentin kapitalist burjuvaları tarafından yerleri elinden alınan ve yıkıma sürüklenen köy arasındaki karşıtlık kayboldu. Bu karşıtlık köylülerin kentliler hakkındaki düşmanlığının, kentlilerin de köylüler hakkındaki horgörülerinin temeliydi. İnsanın insan tarafından sömürüsüyle birlikte kol emekçileri ile sömürücü burjuvazinin aletleri olan kafa emekçileri arasındaki karşıtlık da kayboldu. Bu karşıtlık kol emekçilerinin kafa emekçileri hakkındaki düşmanlığının, kafa emekçilerinin ise kol emekçilerine karşı horgörülerinin temeliydi. En sonu insanın insan tarafından sömürüsünün ortadan kalkmasıyla birlikte kadının köleliği de kaybolmuştur ve erkekle kadının eşitliğinin temelleri kurulmuştur.